Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla Haftaya Bakış'la beraberiz. Geçen hafta Mühim Şeyler programını es geçtik. Bunu çekmedik. Haftada bir olmuş oldu. Muhtemelen bu çarşamba onu da yayınlamış oluruz. Evet, bu hafta konular yoğun. Çok fazla. Türkiye artık çok hızlı yaşamaya başladı. 24 saat yetmiyor. Pek çok olay arka arkaya gerçekleşiyor. Sedat Peker'in çerçevesinde gelişen olaylar, onları konuşacağız. Mehmet Ağar'ın verdiği cevap, İçişleri Bakanı Soylu'nun verdiği cevap derken Alaaddin Çakıcı'nın açıklaması geldi. Bunları konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir helallik istemesi söz konusu. Onun karşısında helallik isteyince Twitter'da trend topic oldu. Hemen muhalefet liderleri de bir seçim çağrısıyla buna karşılık verdiler. Bir seçim ihtimali var mı yok mu, ne anlama geliyor, biraz bunu konuşacağız. Ama son dönemde AK Parti'de bazı gelişmeler var ki her atılan adımdan geri adım atılıyor. Önce bir şey yapılıyor, sonra geri çekiliyor. Bu nedir? En son bu maske meselesi, turizme yönelik biz aşılıyız diyen bir reklam hazırlamıştı Turizm Bakanlığı, geri çekti. Daha önce yalan makinesiyle ilgili bir film hazırlanmıştı, o geri çekildi. Çek yasası vardı, genelgeyle onu düzeltmeye çalıştılar filan. Böyle pek çok konu var ayrıntılarla ele aldığımızda. Arka arkaya geliyor, hemen geri adım atılıyor. Bu nedir, ne anlama geliyor? Eski AK Parti ile yenisi arasında, eski Erdoğan ile yenisi arasında nasıl bir fark var gibi bu konuları bir el alıp konuşalım istiyoruz. Atladığımız konular varsa da konuşmaya devam ederken hatırımıza gelir diye düşünüyorum. Evet, Sedat Peker susmuyor, çok izleniyor. Dördüncü videosunda çıkardı. Sanıyorum 10 milyonu buldu izlenme oranı. Kimisi 6, kimisi 8, kimisi 10 diyor. Ama üzerine yapılan programlar zaten çok izlenir hale geldi. Herkes bunu konuşuyor. Ben burada esas itibariyle şuna önem verdim. İşte 10 günden fazladır Sedat Peker konuşuyor, gündemi belirliyor. AK Parti yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, İçişleri Bakanı başta olmak üzere gündemi Peker'in elinden alamıyorlar. Onun peşi sıra sürüklenip gidiyorlar. Bu son dönemlerde ortaya çıkan yeni bir tablo. İstersen buradan başlayalım.
Şuradan başlayalım. Süleyman Peker'e cevap verirken işte böyle sokak kabadayısı, ağzına bile yakışmayacak kadar çiğ bir üslupla bir şeyler söyledikten sonra işte son zamanlarda dillerine pelesenk olmuş lafı söyledi. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını idrak edemeyenler filan diye. Evet, yani ben de Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını düşünüyorum. Fakat burada önce şuna bir işaret etmek istiyorum. Eski Türkiye değil Türkiye artık, yeni bir Türkiye var filan lafı farkındasın ki yaklaşık olarak bir yıldır çok yoğun bir biçimde iktidar tarafından pompalanıyor. Yani kamuoyuna işte bu laf dayatılıyor yani, ama bu yankılanmıyor. Yani sana herhangi bir yerden, yandaş ve veya değil, sıradan insanlardan bu laf gelmiyor yani. Daha önce işte başka şeyler, bak vesayeti kaldırdılar veya işte bak yol yaptılar filan diye yandaşlarından veya muhaliflerinden bu tür şeyler yankılanıp geliyordu. Eleştirel olarak veya değil. Ama bu yankılandı.
Yeni Türkiye lafıyla ilgili olarak bir hatırlatmada bulunayım. Beni tanıyanlar da biliyordur. Ben bunu çok kullandım. Kanal A'da program yaparken işte eski Türkiye gitti, yeni bir Türkiye geldi diyor idik. Bizi eleştiriyorlardı o zaman AK Parti çevrelerinden bazıları da. Bunlar siz ne demek istiyorsunuz filan gibi. Sonra da onlar bu sefer daha ısrarlı söylemeye başladılar. Gelinen nokta da bu. Evet.
Yani aslında yeni Türkiye bile demiyorlar. Diyemiyorlar da daha çok eski Türkiye değil diyorlar. Yani ne şimdi? Eski Türkiye ne mesela? Yani şu son bir haftada gördüğümüz tablo itibariyle eski Türkiye ne? İşte kendisine Şampiyonlar Ligi finali verilmiş olan bir ülke. İşte Formula 1 yapılacaktı olan bir ülke filan. Şimdi bunlar gitti. Yani şu son dönem itibariyle konuşuyoruz, yani daha uzun vadeli olarak ihmal edecek olursak şu son dönem itibariyle, ama bunların yerine ne geldi? Yani işte Avrupa'nın çöpleri geliyor. Yani 2016'da Avrupa'dan gelen çöpün 150 katı çöp gelmiş bu yıl. Yani Avrupa'nın çöplüğü olmuş Türkiye şimdi. Bu gelmiş mesela. İki Türkiye arasındaki fark açısından baktığımız zaman şimdi bu var. Başka ne var?
Asbestli gemi geliyor alaya, sökülmek üzere, evet. Brezilya'dan.
Başka ne var? Bak ben aşılandım diyerek kendi insanını aşağılayan bir tutumla ancak Avrupa'yla ilişki kurabilen, turist davet edebilen bir Türkiye şimdi Türkiye. Artı ne var? İşçisinin ederi Çinli işçinin ederinden daha düşük olan bir Türkiye. Yani aslında yeni bir Türkiye gelmiş ya. Bu yeni bir Türkiye. Yani bu Türkiye çok yeni bir şey. Sahiden çok yeni. Yani senin o sözünü ettiğin, fitarilerde sözünü ettiğin türden bir yenilikten söz etmiyoruz. Yani bu son derece yeni bir şey. Cumhurbaşkanlığı rejimi dedikleri şeyi memlekete sokuşturduktan sonra hızlı bir biçimde kurumların vesairenin falan erozyona uğramasının neticesinde bir şeylerin ivmelenmesiyle son birkaç ayda ortaya çıkmış olan bir şey. Şimdi bu kimseyi heyecanlandırmıyor. Kimseyi, yani AKP'ye oy verenleri de, AKP'nin içindekileri de vesaireyi de falan tatmin etmiyor. Ve hepimiz görüyoruz, hepimizin gözünün önünde oluyor. Buraya denk geldi Sedat Peker hikayesi. Sedat Peker çıkıyor, bir şeyler söylüyor. Sonra işte çok bilmişlerimiz, canım Sedat Peker yeni bir şey söylemiyor ki falan gibilerinden. Yani AKP kanadında, cenahında zaten bir tedirginlik var da, hani AKP'ye muhalif olanların içinde de, yani bunlar zaten bildik şeylerdi. Sedat Peker yeni bir şey söylemiyor ki falan. Ya tamam, bunların hepsini biliyorduk. Söylenemiyordu kardeşim. Bak, yeni Türkiye, eski Türkiye'den çok farklı olan Türkiye bu yani. Tamam, söylenebiliyor. Sedat Peker bütün bunları biliyordu ve söyleyemiyor. Kendisinin de ifade ettiği gibi kendi menfaatine dokunuyor olduğu için söylemiyor idi. Evet. Şimdi bunlar söyleniyor ve söylenebiliyor olması bir şeylerin biliniyor olmasından daha mühimdir. Toplum açısından bakıldığında toplum birçok şeyi zaten bilir yani. Ama neyi söyleyip neyi söylemeyeceği konusunda bir takım içsel otosansür mekanizmaları vardır. Şimdi bir şeyler söyleniyor. Sedat Peker buna vesile oldu. Hani kendisine minnet duymak için falan söylemiyorum. Yani sadece bir durum tespiti. Bak, bunların söylenebildiği bir şarta geldik ve Sedat Peker'in her lafı üzerine de 40 tane yorum yapılıyor. İşte Medyascope'da dün dedim ki, yani sonuçta muhalefetin buradan alması gereken ders var. İktidarın veya işte siyasetçilerin alması gereken ders var. Öyle mecramız yok, medyamız yok, işte vesaire falanların bir manası yok. Adam her bir videosunu ortalama olarak 2 milyon kişiye ulaştırıyor. Yani 2 milyon adrese ulaşıyor olması, muhtemelen 2 milyondan da daha fazla kişinin izlediğini, bunlardan haberdar olduğu olanların sayısı zaten çok daha yüksek. Senin dediğin gibi onun üzerine tartışmalar üzerinden falan. Yani seçmenlerin yarısı için bu data ulaşılabilir bir şey oldu yani. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de çok köklü, çok radikal bir şeyler oldu son 1-2 ayda. Bunların olacağı görünüyor idi. Bunların olmaması anormal olurdu. Yani bu tür dökülme halinin olacağı tahmin edilebilirdi. Olmaması tuhaf olurdu. Yani olmaması ancak nasıl olurdu? İşte ciddi dış payandalarla falan bu dökülüyor olan yapının sahipleri tarafından değil de, yani işte oradan Putin, buradan Merkel, şuradan Biden falan böyle herkes bir sebeple payanda olur. Yapı sanki ayaktaymış gibi görünmeyi sürdürebilirdi. Ama yapının dinamiklerine baktığın zaman, statik hesabına baktığın zaman yapının, o yapının ayakta durmayacak olduğu, duramaz olduğu görünüyor idi yani. Arkasında ciddi bir toplumsal destek yok. Sadece işte muhalefet ederek ayakta duran bir şey var. Yani ben şimdi Ekşi'de, başka sosyal mecralarda vesaire falan bakıyorum. Bir tek argüman var yani. Ve işte o Süleyman'ın şeyinde de yansıyor. Yani kardeşim, bizi seçmeyeceksiniz de. Aha, bunları mı seçeceksiniz yani? Bak, bunlar hepsi kirli yani. Yani bundan başka bir tek argüman kalmış durumda değil. Böyle bir yapıdan söz ediyoruz. Strüktürü bu. Bu statikle bu bina taşınmaz yani. Bu yıkılacak bir binaydı. Ve işte seninle biz de yaklaşık olarak 2 yıldır diyoruz ki, yani bu 2023'e kalmaz bu seçim. Öyle veya böyle daha erken bir seçim olacak. Ama hani hangi yollardan geçilerek o seçime varılacak, bunu tahmin etmek kolay bir iş değil. Şimdi bunu başka mevzulara bağlayacak olursak, yani yine Süleyman Bey buyurmuş ki, işte yani böyle tuhaf bir lisanla paylaştığı hikayeden anladığımız şey şu: yani hani ben de mesela bir suç işleyecek olursam benim hakkında da bir tweet atacak ve işte üstüne düşeni yapmış olacak. Ya devletsiniz kardeşim. Yani şimdi çıkıp da ben devletim, işkillenirim falan demeyi biliyorsun da, böyle pislik dediğin, suç örgütü lideri dediğin, mafya bilmem ne dediğin adamı alıp gelmeyi beceremiyorsan niye böyle dayılanıp duruyorsun? Bir sus otur, edebinle otur yani. Bak, beceremiyorsun yani. Senden beklenen adama cevap vermen değil ki. Adama cevap vereceksen ben veririm. Yani eşit şartlardaysak biz eşit şartlardayız yani. Sedat Peker'le. Buradan ben cevap veririm bir cevap verilecekse, veya ben konuşurum yani, adamla ben tartışırım. Sen yeri geldiğinde devletim demeyi biliyorsun. Hani görelim devletliğini. Bu nasıl bir
icra makamı olması gerekirken, tartışma makamı değil, icra makamı İçişleri Bakanlığı yani, gereğini yapması lazım.
Evet, ondan sonra da bize dayılanmayı biliyor ama yani. Bunu da devletlik zannediyor. Şimdi buradan da varmak istediğim başka bir nokta var. Ya bu devlet, devlet diyen adamlar kendisi de diyor devlet, millet gibi kutsal kavramların arkasında saklanıp falan. Bu kavramların arkasında saklanıp bize zulmeden sizsiniz. Hani devlet, getirdiğiniz hale bak. Kutsal devletinizi getirdiğiniz hale bak. Devlet yani, herkes beni biliyor, sen beni biliyorsun. Ben devletçi mevletçi falan değilim. Zayıf bir devlet, topluma karşı daha zayıf bir devlet vesaire falan talep eden bir şeyim ama ya böyle bir rezillik, bu zayıf bir devlet değil yani, bu elimizde kalmış bir enkaz. Böyle bir devlet gördün mü ya sen? Yani hani hakikaten her türlü rezilliği gördük diye biliyorduk biz ya. Bir toplumun başına gelebilecek her rezilliği gördük diye biliyorduk. Böylesini görmedik ya.
Şöyle bir tablo benim için çok çarpıcı, yani iki tane tablo aslında. Bir tanesi hani 90'lı yıllarda bu mafya, ticaret, siyaset filan hep tartışılmış idi, devletlerin devlet filan lafları. Bu yeniden gündeme geldi. İki, ama bundan daha vahim olanı, bütün siyasetçilerin sustuğu, milletvekillerinin konuşmadığı bir ortamda 14 Mayıs'ın yıl dönümünde denk gelen bir tarihte Alaaddin Çakıcı çıkıyor, diyor ki bir dönem daha Erdoğan'ın iktidarda kalması, Cumhur İttifakı'nın bir dönem daha yönetimde olması Türkiye için daha doğrudur. İşte milli gelirde 18 bin dolara ulaşır o sayede falan gibi bir laf ediyor. Yani muhalefetin erken seçim talebine, çoklu demokrasiye geçtiğimiz tarih olan 14 Mayıs'ta bir mafya babası diyor ki ne seçimi kardeşim, bununla biz bir daha gidelim, 23'ünde seçim olsun, siz gene bunu seçin diyor. Yani bu gerçekten çok şaşırtıcı bir tablo. Benim için ve bir siyasetçilerin hiçbirisi de bununla ilgili değil.
Ki Twitter'da birisi demiş ki böyle olmuyor, bu mafya işini çözmek lazım, atamayla gelmesinler, millet kendi mafyasını kendi seçsin diyor. Şimdi beni biliyorsun yani, devlet böyle temiz bir şey olamaz diye konuşup dururum hep. Böyle mafyalar olacak, olur zaten filan. Yani Sedat Peker'in söylediklerini söyleyip dururum yani. Böyle temiz bir dünya hayali kurmayın. Esas mesele dünya pislenir. Temizleyebildiğimiz sürece, temizleme mekanizmaları olduğu sürece o dünya yaşanabilir bir dünyadır yani. Ama hani böyle temiz bir dünya kuracağız, hep temiz kalacak filan, böyle hayaller kurmayın hep derim filan falan. Dolayısıyla buna yaslanarak şunu söylemeye çalışıyorum. Yani devletin içinde mafyalar vardı, Türkiye'de mafyalar vardı, suç örgütleri vardı, kirlilikler vardı. Hep vardı yani. Ama yani kardeşim, yani siyasetçiler adına konuşmayacak kadar bir edep, adap vardı ya. Böyle bilmem nasıl telin ettikleri Sedat Peker'i kendi adlarına konuşturdular. Çıtları çıkmadı yani. Bizim kanımızda banyo yapacak oldu, çıtları çıkmadı, miting yaptı, seçimde oy istedi, referandumda oy istedi, oy vermeyenleri tehdit etti, şunu yaptı, bunu yaptı. Siz hakikaten nesiniz, kimsiniz kardeşim, ne işe yararsınız ya? Böyle işinize gelmeyene tweet atmaktan başka bildiğiniz herhangi bir şey var mı ya? Sonra bir de bana devlet öğretiyorlar. Yani hakikaten işte orada sigortalarım atıyor. Şimdi Çakıcı denen bir mahluk orada çıkmış bir takım şeyler yazmış. Ulan Türkçe bilmiyor. Adam adını bilmiyor yani. Dedim ki ya bak, herkes bundan Alaaddin diye söz ediyor. Adam kendisi Alaaddin yazıyor kardeşim. Adamın adını bilmiyorsunuz. Sonra eski mektuplara baktım, Alaaddin yazmış. Adam kendi adını yazmayı bilmiyor. Türkçe bilmiyor. Yazdığı üç cümlenin ikisi yanlış. Hatta üçü de yanlış. Bana Türklük öğretiyor, devlet öğretiyor, kime oy vereceğimi öğretiyor. Ulan bir haddinizi bilin lan. Gidin kirli işlerinizi yapın, zevzek zevzek konuşup durmayın yani. Memleketin geldiği hal bu ya. Yani bunlar vardılar, abuk sabuk işler yapıyor idiler. Ama ben şimdi hakikaten böyle dediğim gibi ya, yani biz her rezilliği gördük diye biliyordum ben ya. Yani öyle düşünüyordum yani. Bu nasıl bir rezilliktir ya? Sedat Peker kimdir? Alaaddin Çakıcı kimdir? Süleyman kimdir? Kimsiniz kardeşim siz? Hani şeyin ağzıyla söyleyeyim, Sedat Peker, Allah mısınız siz ya? Ulan bir haddinizi bilin, oturun. İşini yapamıyorsa tweet atıp da böyle bana dayılanma. Senin işin, eğer söylediğin gibi ise işler, senin işin gidip de adamı oradan almak kardeşim. Alamıyorsan utan lan. Utan yani, bir böyle Kılıçdaroğlu gibi abin, Meral gibi ablan falan filan gibi böyle üçüncü sınıf aklıyla hedef şaşırtacaksın da. Yani ulan bu memleketin insanını bu kadar ahmak yerine koymayın. Size oy verenler sizin zannettiğiniz sebeplerle ya da ahmak olduklarından vermiyorlar. Sizden daha ahmak falan filan değiller yani. Başka bir şey yüzüne oy veriyorlar. Memleketin insanını bu kadar ahmak yerine koymayın ya. Ahmak sizsiniz yani. Ya hakikaten yani her hafta ulan bundan daha dibi yok. Gerçi ben idmanlıyım bu. Bu memlekette her şey, hiçbir şeyin dibi bulunmaz diye düşünüp dururdum. Ulan bu kadar, bu kadarını öngöremiyorsun ya. Yani bu nasıl bir rezillik şu bir haftada yaşadıklarımız ya.
Yani ben aslında bütün bu olup bitenleri bir masa üstünün temizlik aşamasının geldiğini, tümüyle bütün personelin, heyetin, kadroların değişme sancılarının bir işareti olarak görüyorum. Muhtemelen yeni bir dönem başlayacak. Onun işareti bunlar. Mevcut olan yapının, mekanizmanın işlemediği, işleyemeyeceği, bu kadrolarla bu devletin artık yönetilemediği, yönetilemeyeceği gerçeğinin ortaya çıktığını gösteriyor. Üç vakte kadar, çok da uzun sürmeyecek vakte kadar bu değişim herhalde gerçekleşecektir.
Ya değişim gerçekleşecek. Sonuçta bu enkaz, enkaz bu artık. Yani dediğim gibi sonuçta bu kolonlar bu binayı taşımıyorlar ve yani üstümüze çök. Sorun şu, buradan senin iyimserliğine ayırmayayım. Bizim buradan hiç çıkarma şansımız yok gibi görünüyor. Yani orada işte bir tane kabadayı konuşuyor. Bir şeyleri yani adamla şöyle bir takım husumetlerimiz var. Yan yana gelsek geçinemeyecek olduğumuz görünüyor vesaire filan falan. Tamam ama adam bir şeyi doğru dürüst yapıyor. Yani sonuçta bir mesaj tasarımı var ve bunu kimden hangi akılları almışsa alıyorsa filan falan bunları kendi yetenekleriyle birleştirmiş. Oradan bir şey çıkartıyor yani. Yani o bir saat biz konuşuyoruz, bir saat bizi izlemiyor insanlar değil mi? Ama adamı izliyorlar. Yani sonuçta adam o tuhaf aksanıyla, tuhaf ses tonuyla, hani çok da katlanılmaz olan bir şeylerine rağmen adamı böyle bütün şifrelerini deşifre etmek için saatlerce uğraşılıyor vesaire filan falan. Şimdi adam bir şey beceriyor ya. Buradan muhalefetten sen şimdi bak kardeşim tamam da filan diye herhangi bir ses duydun mu ya? Kiminle yapacağız biz? Hani bu bina yıkıldı, tamam yıkıldı yani bunu görüyoruz da. Yani bunun buradan sonrasını kiminle yapacağız?
40, yani 40 yaş altıyla. 40 yaş altı gençlerle. Yukarıdakilerle değil. Bizimle yani değil.
Şimdi kardeşim hatırlattı. Woody Allen'ın bir filmi vardı. Woody Allen'ın. Bir banka soyacak. Bankayı soymak için bankanın yanındaki mekanı kiralıyor. Pastane açıyor. Fakat pastanenin işleri o kadar iyi gidiyor ki bankayı soymaya sıra gelmiyor. Yani pastaneden köşeyi dönüyor. Şimdi Sedat Peker de bu videoları yaptıktan sonra bundan sonra bu tür tuhaf işlere işte tahsilat işlerine falan lüzum kalmadı. Ben buradan YouTuber olarak ve veya sonrasında işte siyasetçi olarak malı götürürüm noktasına gelebilir yani. Ya memleketin geldiği hal bu ya. Memlekette şimdi bir yığın gazeteci var, işte bir yığın akademisyen var, siyasetçi var, şu var, bu var. Bunların hepsinin işini Sedat Peker yapıyor. Yani yapıyor ve karşılık buluyor. Yani kamuoyunda karşılığı var. Bunların bizim yapmamız gerekiyor, siyasetçinin yapması gerekiyor, gazetecinin yapması gerekiyor değil mi yani şimdi? Ama Sedat Peker yapıyor ve hepimiz böyle Sedat Peker üzerine konuşuyoruz. Ya bunun normali, bunun tersiydi yani.
Öyle ne kadar işte, bu da yepyeni bir dönem. Maalesef siyasetçi konuşmuyor, gazeteci konuşmuyor, entelektüeli konuşamıyor. Akademisyeni zaten ortalıkta yok.
Ya lafı yok. Yani adam bak orada işte senin dediğin gibi 40 yaş altı diyor. Efendim işte ebleheyle devleti örtülü olarak işte ebabil kuşlarıyla Twitter'ı eşleştiriyor. Yani Che Guevara'dan bir şeyler çıkartıyor falan. Yani sonuçta adam var olan hikayeyi yeniden kurarak günün ihtiyaçlarına yönelik bir şey çıkarıyor. Şimdi sen tutup hala sosyalizm, kapitalizm, işçi sınıfıyla işte Osmanlı yok 1930'lar yok işte Atatürk'ün Yunan'a verdiği cevap falan filanlar konuşunca yani bildiğin bu ve bunu konuşup duruyorsun yani. Sonra da vatandaş falan bir yığın geyik dönüyor ortada. Sen çok matah işler yapmışsın da vatandaş kıymetini bilmemiş gibi yani. Yani işte adam can havliyle çırpınırken bir şeyler yapıyor ve bir zeka sergiliyor yani. Bizim yani hepimiz için aynı şey geçerli. Böyle aynı ezberleri bildiklerimizi tekrarlayıp duruyoruz. Sonra buradan yeni bir Türkiye yapacağız, bu masanın üstü temizlenecek, yeni bir masa yapacağız diye iyimser oluyorsun. Ben de senin iyimserliğine zarar vermekten ürküyorum ama yani ben iyimser olamıyorum yani. Yani buradan bir şey çıkmaz yani.
Çıkar çıkar.
Şimdi burada
tam da böyle zamanlarda çıkıyor yeni şeyler.
Sedat Peker'i getireceğiz, başbakan yapacağız yani.
Yeniler çıkar, bir başbakanlığa talip birçok kişi var.
Bu arada şeyi de söyleyeyim yani. Bu Turizm Bakanlığı'nın videosu, bir dedikodu çıktı. Serdar Erener yapmış diye. Ne kadar geçerli gerçekçi de bilmiyorum. Ali Atıf Bir bu zamanda turizmi kurtarmak için böyle bir videoya ihtiyaç vardı. Daha iyisini düşünemiyorum gibi bir laf etmiş. Birisi de Twitter'dan zaten sorun o. Sen düşünemiyorsun. Onlar da düşünemiyorlar işte. İşler o yüzden bu halde falan demiş. Çok hoş bir şekilde cevap vermiş. Şimdi, meselemiz şu. Ben videoyu izlediğim zaman kendimi aşağılanmış hissettim. Birçok insan da böyle hissetti. Ama hemen aklıma şu geldi yani. Şimdi Rus uçağını düşürdükten sonra hatırlıyorsun. Vay Ruslar Vanayı kapatırlarsa falan filan gibi geyikler başladı. Yani sanki o olayın yamuk tarafı Rusların Vanayı kapatmasıymış. Yani kalan her şey düzgünmüş. Bizim Rus uçağını düşürmemiz normalmiş. Ondan sonra öyle dayılanmamız normalmiş vesaire filan falan. Eğer Ruslar bizim Vana Rusların elinde olmasa bir sıkıntı yokmuş gibi böyle Vanayı Ruslar kapatırsa geyikleri oldu ve birileri de hatırlıyorsun tezek yakarız lan haysiyetimizle falan gibi laflar etti. Şimdi ben anladım ki bu hikayeyle haysiyet yer değiştirmiş yani. Bir kesim demiş haysiyet. Şimdi onlar lan ne yani turist gelecek işte ne yapalım filan ayağına bizi tasmalı köpek gibi göstermekten imtina etmiyorlar. Ama karşı tarafa gitmiş haysiyet. Onlar hop haysiyetimizle aç kalırız filan diye dayılanıyorlar. Ya bak kardeşim hem haysiyetli hem tok olmak mümkün. Hem doğalgazımız hem haysiyetimizin olması mümkün. Sadece akıllı olmak gerekiyor bunun için yani. Yani senin Cumhurbaşkanın küt diye atlayıp orada düşürülmüş Rus uçağının arkasından dayılanmasaydı ne Van'a kapatılacaktı, ne haysiyetimiz yerle yeksan olacaktı, ne tezek yakacaktı. Şimdi de yani bu pandemiyi doğru düz yönetsek efendim 128 milyarı ahmakça basarım 30 milyar dolarda, atarım 30 milyar dolarda, bak nasıl falan geyiklerini harcamamış olsaydık vesaire. Şimdi biz hem haysiyetli hem böyle tasmalı köpek gibi olmadan bu badireyi atlatabilirdik yani. Yani sadece doğru düz bir organizasyona ihtiyacımız var ve o organizasyon bu organizasyon değil yani. Böyle haysiyeti kendi tekeline alıp karşı tarafı haysiyetsiz görüp ya da veya işte falan şeyleriyle buradan bir çıkış yok.
Biz reklam profesörü Ali Atıf Bir öyle demiyor yani. Bu kampanyada aşağılayıcı hiçbir şey yok diyor. İtiraz edenler ya cahil ya da müzmin muhalif diyor. Aşağılanmış hissettiğimize göre ya cahiliz ya müzmin muhalif. Ben müzmin muhalif olmadığıma göre herhalde cahil de olanlardanım.
Ali Atıf Bir'i tanırım. Fikri budur. Fikri kendi fikrini beyan etmesine de bir beis yok. Ama sonuçta o da demiş ki sonunda onu diyorum yani. Daha iyisini düşünemiyorum gibi bir şey söylemiş.
Evet.
Ona da birisi demiş ki yani sen düşünemiyorsun. Ama ben düşünebilirdim yani. Ben burada aşağılanmış hissediyorum. Birileri de kendini aşağılanmış hissediyorlar. Diyelim ki biz hepimiz cahiliz. Bir tek Ali Atıf alim. Ama bizim kendimizi aşağılanmış hissetmemiz Ali Atıf'ın uzmanlık alanı gereği bilmesi gerekir ki önemlidir. Yani ben kendimi aşağılanmış hissediyorsam yok sen aşağılanmadın burada demesi Ali Atıf'ın uzmanlık alanı icabı.
Evet.
Şöyle. Bir mana taşımıyor. Tamam ben aşağılanmış hissediyorsam Ali Atıf'ın uzmanlık alanı icabı benim aşağılanmamış hissedeceğim şekilde yapılması gerekir o şeyin. Tamam bu yani tekrar söylüyorum Ali Atıf'ın uzmanlık alanı böyle söylüyor. Yani ben söylemiyorum yani.
Evet.
Ama şimdi yani Ali Atıf kendisi böyle düşünüyor olabilir. Bizim şöyle bir meselemiz var. Bu başka türlü kotarılabilirdi. Yani ille de turist gelmesi isteniyor ise ve o turistin gelmesi için de evet şimdi en şık, en can alıcı husus eğer sağlık güvenliği ise yani Avrupa'dan Türkiye'ye gelme potansiyeli taşıyan turist için en önemli unsur şu anda pandemi ve sağlık ise ona buranın sağlıklı bir ülke olduğunu anlatmanın buraya gelmekle sağlık riski taşımayacağını anlatmanın daha şık, beni incitmeyecek bir yolu bulunabilirdi. bana sen niye inciniyorsun demeye kimsenin hakkı yok. Ben inciniyorum ve sen benim incinmeyeceğim bir ifade iletişimciysen işim bu yani.
Mesela aynı dönemde Yunanistan'da eş zamanlı olarak bir turizm reklam tanıtım filmi yapmış, yayınlanmış. Orada da işte turistik yerleri, güneş, kum, deniz, adalar, görüntüler. Yani insanda oraya gitme hissi uyandıracak bir anlayışla yapılmış. Hiç Covid'den, pandemiden, şundan bundan söz etmeden.
Yunanistan'ın sana kıyasla bir takım avantajları vardır. Bunu yapar. Sen dezavantajlısındır ve dolayısıyla oradaki turistin sağlık kaygısına hitap etmen gerekiyordur. Bunu anlarım yani. Yani Türkiye'de ben de bir reklam ajansı olsam ve Turizm Bakanlığı bana gelse gidip de yapacağım iş nedir? Normal şartlarda yapılacak olan iş nedir? Hedef kitlem, Türkiye'ye gelme potansiyeli taşıyan turist kim? Buna bakacağım. Yani buraya gelip de işte benim son derece vasıflı tesislerime rağmen işte geldiğinde bir haftada 20 bin dolar harcayacak olan insan buraya gelmiyor. Buraya işte öyle her şey dahil toplam 1000 dolar harcayacak olan insan geliyor. Ya bunu değiştirecek uzun vadeli bir şey yapılması lazım ama hadi öyle uzun vadeli şeyler ayrı. Sonuçta şimdiki safhada o 1000 dolar harcayacak olan insanı buraya getireceğim ya, oturacağım, gideceğim, orada araştırma yapacağım. Bu hedef kitlem belli. Bu hedef kitlenin hassas olduğu nokta ne diye yapılmamıştır. Yapılmadan akıl yürütülmüştür. Ama bir ihtimal yapsaydık da şunu bulacaktık. Ya gittiğim zaman acaba bana virüs bulaşacak mı? Yani döndüğümde sağlıklı olacak mıyım diye kaygı duyuyordur. Bir ihtimal yani. Evet. Ha, yapsak bir araştırma belki de bunu bulacağız. O halde şimdi normalde belki de hiç böyle bir kaygısı olmayan kitle o 1000 dolarlık kitle. Yani onu da bilmiyorum. Yani çok manasız bir şey de olabilir. Ama şunu biliyorum ya, bu tür araştırmalar yapılmamıştır. Yapılsa ve bu bulunsa bile bu seni mazur göstermez. Beni tasmalı köpek veya işte aşılanmış, kulağa işaretlenmiş, damgalanmış köpek gibi gösteremezsin. Yani. Gösteremez. Ben buna itiraz ederim. Ha cahilimdir itiraz ederim. Müzmin muhalifimdir itiraz ederim. O seni ilgilendirmez. Yani. Ben itiraz ederim. Senin beni incitmeyecek dili bulman gerekir. İletişimci sensin yani.
Turizm konusunda ilk parti şeyde kaybedildi Ruslara karşı. 1 Mayıs'la 9 Mayıs arasında, 9 Mayıs'ta kapsayan 10 günlük onların geleneksel bir bayram ve tatil günleri var. Bu dönemde çok turist gidiyor ülke dışına. Türkiye'ye geliyorlardı geçmişte ama bu sene gelmediler. Bir problem çıktı deyip. Bunun yerine Mısır'a gittiler. Şarm el-Şeyh'e, oraya daha çok tercih ettiler ve anlaştılar Mısır'la. Türkiye orada ilk kaybetti zaten. Eğer onu getirebilmiş olsaydı, evet Türkiye turist geliyor imajı Batı'ya da verilmiş olabilecekti.
Yani bilmiyorum imaj. Sonuçta Rusya'nın niye kapıları kapat, niye uçak seferlerini durdurduğunu falan biliyoruz. Yani tahmin edebiliyoruz. Söyledikleri başka, gerekçeleri başka. Bunları biliyoruz. Şimdi böyle bir ahmaklıklar yapılacak. Ondan sonra yani işte Ali Atıf'ın yaptığı da sonuçta siyasetçilerin yaptığı gibi. Ben biliyorum, siz bilmiyorsunuz. Ya kardeşim ben bilmiyor olabilirim. Benim hissiyatım var ve senin işin benim o hissiyatımı dikkate almak. Sen iletişimciysen, iletişim profesörüysen senin işin beni biçimlendirmek değil yani. Benim hissiyatıma göre iletişim mesajı dizayn etmek. Şimdi der ki ya benim hedef kitlem sen değilsin ki işte Avrupa'daki turist. Ben ona iletişim yapıyorum, sana yapmıyorum yani. Ya tamam sen Avrupa'daki turiste iletişim yaptığın zaman ben bundan inciniyorsam da bunun da bedelini ödersin. Ne oldu yani sonuçta? İşte Turizm Bakanlığı da onu kaldırmak zorunda kaldı. Ne oldu senin yaptığın mesaj, üretilmiş olan mesaj ne oldu? Şimdi o üretilemiyor ama incittiği de kaldı, izi kaldı yani. Şimdi bunun da altından kalkamayacak. Son tahlilde yani geldiğimiz nokta böyle ahaliyi aşağılayarak, ahaliyi yok sayarak falan filan bir yıl iş yapan, bir yıl aktör var ortada. Entelektüeli, işte reklamcısı, siyasetçisi, devlet memuru falan filan. Hepsi her şeyden doğrusunu biliyor. Biz ahmakız. Hep yani toplum ahmak, kimse o toplum yani. Bizden hep biz o toplumun dışındayız. Öyle orada bir ahmak toplum var filan. Yani onlar işte ya müzmin muhalif ya ahmak, neyse sonuçta böyle bir abuk hikayenin içinde sürüklenip duruyoruz. Şimdi geldiğimiz nokta ama görünen o ki biz ahmak yerine koyanları tamamı ahmakmış. Çünkü Sedat Peker çıkıp bizi adama saydığı zaman herkes onu dinliyor ve o şifreleri çözerek falan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi bütün bu hepsi bu yüzden panikledi yani. Ben Bu kadar böyle üstten üstten konuşuyor idiler ve hepsi bir Sedat Peker'e hizalandı. Sedat Peker hizalanınca bu sefer ona cevap vereceğiz diye onun seviyesinin altına indiler. Yani hakikaten aklı başında birileri olsa memlekette Sedat Peker'in videoların metin analizini yapar, sonra da İçişleri Bakanlığı koltuğunu işgal eden zatın yazdığının metin analizini yapar. Ya kardeşim, hakikaten şimdi yurt dışında birisine göstersen desen ki ha bak şimdi şu mesajlar birisi tarafından, A şahsı tarafından üretildi. Bu mesajlar da B şahsı tarafından üretildi. Bunların bir tanesi siyasetçi, bir tanesi suçlu. Hangisi desen yani %100 insanlar İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan adamınkini, aha bu suçlunun mesajları, ötekileri de bu siyasetçinin mesajları der. Ya böyle bir şey, böyle bir rezillik olur mu ya? Ya dönüp dönüp aynı noktaya geliyor.
Burada tabii bir Mehmet Ağar'ın açıklaması da aslında pek çok şey izah ediyor. İşte ben rica üzerine orada yöneticilik yapıyorum. Ben olmasaydım zaten mafya çökecekti, Marina için söylüyor Bodrum'daki. Mafya çökecekti diyor. Sonradan bunun dil sürçmesi olduğunu filan beyan etti ama bu aynı 14 Mayıs'ta seçim olmayacak, yeniden bunlar seçilecek diyen Alaaddin Çakıcı'nın lafıyla benzersiz bir duruma düştü Mehmet Ağar'ın lafı da.
Evet, şimdi neymiş Türkiye Cumhuriyeti mafyaya hiç daha önce olmadığı kadar çok şiddetli tokat vurmuş. İçişleri Bakanı böyle buyuruyor. Bunun için de yine arada bir hemen patrona bir teşekkür ediyor. Yani bu kadar omurgasız insanlardan hakikaten insan tiksiniyor ya. Yani normal bir üslupla konuşmayı ben de beceremez hale geliyorum. Yani oradan Cumhurbaşkanı'na bir teşekkür falan şey yapacak da bu badireyi atlatacak. Ya zaten seni şu şartlarda görevden alamazlar yani. Kaygılanmaya gerek yok. Seni şu şartlarda görevden alırlarsa bütün suçları üstlenmiş olacaklar. Adamın kafası o kadar çalışıyor. Seni bu şartlarda alamaz yani. Ama işte oradan bile böyle bir tane bir yalakalık yapacak yani. Zaten bütün yakın tarih yalakalık üzerinden gidiyor. Sonra diyor ki bize utanmadan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç mafyayla bu kadar başarılı mücadele olmadı. Vay işte dil sürçmesi bunlar. Zaten biz gelmeseydik Yalıkavak mafya çökecekti diyen adamın kendisi mafya. Yalıkavak çöktüklerinde yanında Alaaddin Çakıcı ile fotoğraf verdi orada. Böyle kasten verildi o fotoğraf. Yani bak buranın artık sahibi bir mafya var diye. Adam kendisi mafya. Diyor ki çıkıp biz gelmeseydik buraya mafya çökecekti. Şimdi devlet dediğim gibi hani mafya var idi, hep var idi. Fakat orada örtülü. Yani şimdi Yalıkavak Marina'ya çöküyor idi. Bu fotoğrafı vermiyordu yani. Gözümüze soka soka.
Şeffaflaştı mafya o zaman. Başka şeyler kapatıldı.
Şeffaflaşmaktan başka bir şey. Yani bunların ayrıca sahiden üzerinden geçtikten sonra kapsamlı analizlerin yapılması gerekiyor. Yani bu boşluklardan böyle niye, yani mafyanın da işine gelmemesi gerekir. Derdim bu yani. Normalde sen şimdi diyelim ki Hollanda'da mafyasın. Devletle ilişkilerin var. İçişleri Bakanı'yla değilse de müsteşarıyla veya falanca emniyet müdürüyle ilişkilerin var değil mi? Yani mafyaysan böyle olmak zorundasın. Değil mi?
Evet.
Şimdi ama yani ne istersin? Ya bu ilişkiler bilinmesin, sen bilinme, kim olduğun bilinmesin, toplum seni bilmesin. Normalde mafya dediğin iş, mafya açısından bakıldığında böyle. Devletin açısından baktığında da yani o işleri, mafyayla o işleri yürütüyor olan, o temasları sürdürüyor olanlar açısından bakıldığında da mafyanın bilinmemesi gerekir. Ya ne oldu da bizde mafya böyle süperstar muamelesi görecek, spot ışıkların altında görünmek isteyecek bir hale geldi ya da görünür hale geldi ve bundan herkes medet umar hale geldi. Hakikaten ne oldu da bu böyle oldu? Şimdi bu anormalleşmeyi hani Türkiye çok çok çığırından çıktı, konuşup duruyor falan ya, ama hangi denkleme vurursan vurayım bunun olmaması gerekir. Kimsenin işine gelmiyor. Yani bu Sedat Peker'in işine gelmez. Mehmet Ağar'ın işine gelmez. Çakıcı'nın işine gelmez. Bunlarla iş yapan devlet memurlarının işine gelmez. Normal şartlarda yani. Vatandaşın işine gelmez yani, vatandaş şuradan gidecek kokainini alacak veya almayacak. Ama yani mafyanın görünür olması sıradan vatandaşın da işine gelmez değil mi? Yani temiz bir ülkede yaşıyormuş olduğumuz zannı mühim bir şey. Ya kimsenin işine gelmiyor ve bu oluyor yani.
Evet. İstersen biraz bu seçim işlerine geçelim. Erdoğan esnaftan bir helallik istedi. O da zaten kısa çalışma ödeneği önce kaldırılmıştı, sonra uzatıldı filan. İşte buna rağmen bu dönemde biz işte yapamadıysak filan, yine de zor durumdaysak bir helallik verin filan diyen. Ama bu hemen şeye anlaşıldı. Seçime veda ediyor, gidiyor, ayrılıyor şeklinde. Bütün siyasi partiler seçim yapalım o zaman çağrısında bulundular. İrili ufaklı içeride parlamentoda olanlar, olmayanlar. Hatta Demirtaş da hapishaneden hemen mesajını gönderip 128 AKP diye yeni bir sloganla ve hemen de kabul gören bir sloganla o da erken seçim talep etti. Bu muhalefetin ilk kez bu kadar organize bir erken seçim talebi gündeme geliyor. Bunu yönetebilirler ve ülkeyi seçime götürebilirler mi? En azından psikolojisini hazırlayabilirler mi? Hukuki olarak, teknik olarak seçime gitmenin zor olduğunu biliyoruz iktidar istemediği sürece.
İktidar isteyecek seçimi. İki şeyi birbirinden ayırt edeyim. Yani ortada bir muhalefet var. 2023'e kadar teknik olarak bakılırsa muhalefette kalacağının farkında ve her muhalefet gibi tabii olarak o zaman demek ki seçimi erkene aldırmanın imkanları varsa bunu nasıl erkene aldırırız, nerede ne yaparsak bir erken seçim çağrısının kamuoyunda karşılığı olacak hale getiririz de seçimi erkene alırız. Dolayısıyla bir an önce bir iktidar adayı oluruz filan diye kafa yoruyor bir takım masaların arkasında. Sonra da işte şimdi bu kafa yormaların sonucunda bir noktaya gelmiş ve senkron bir biçimde oradan buradan tamam o zaman erken seçim diyor. Ülkeyi de kıvamına getirmiş filan. Şimdi normal bir ülkede olaylar böyle olur. Şimdi burada öyle olmadı yani. Burada kimsenin zaten bir erken seçim tasavvuru yok. Ona dair bir hazırlığı, herhangi bir şeye dair bir hazırlığı yok. Memleket sürükleniyor.
Memleket onu pazartesi günü uzun bir kapanmadan sonra açılacağız. Nasıl açılacağımızı dair bir hazırlık yok. Hiçbirimizin bilgisi yok.
Evet. Kim çıkacak? Çıkınca başına ne gelecek? Gittiğimiz yerde çay içebilecek miyiz falan. Mesela şimdi bunları bilmiyoruz yani. Ve böyle bir memleket burası. Böyle bir hale gelmiş. Şimdi burada kamuoyunda zaten lan bir dakika bu çark dönmüyor artık duygusu iyice pekişmiş. Üstüne Cumhurbaşkanı haklarını helal etsinler, hakkınızı helal edin lafını edince o bir millet gürledi, hakkımızı helal etmiyoruz diye. Aslında Mustafa 2 hafta önce bana söylemişti, yani senin ortak tanıdığımız Mustafa bana demişti ya, helal etmiyorum sloganı üzerinden ciddi bir sosyal muhalefet organize edilebilir diye. Ben gücüm yettiği kadar şeylerle temas ettim muhalif siyasetçilerle. Kimse de bir şey, bir çizik oluşturamıyorsun yani. Ya hakikaten bak buradan şunu şöyle yapsak falan gibi bir heyecanı yok ya. Yani. Kimsenin yok. Herkes böyle suya kapılmış çöp gibi sürüklenip gidiyor. Şimdi senin, olay böyle oluyor.
Hepsinin yaşı 40'ın üstündeydi değil mi?
Tabii canım.
Tamam, onlardan olmaz. Alttakilerle görüşmek lazım.
Abi bizim de yaşımız 40'ın üstünde, Mustafa'nın da yaşı 40'ın üstünde ama yani ya yine de bir sonuçta bir normal arayan birileri var yani memlekette. Tabii ki asıl işi çocuklar yapıyor da işte o çocuklar böyle gürültüyü koparınca ha şimdi erken seçim lafı edilecek durum kıvam oluşmuş. Yani toplumu bir erken seçim kıvamına, erken seçim talep edecek kıvama getirmek için hiçbir şey yapmamış olanlar her nasılsa o kıvama gelmiş olduğunu toplum o kıvama geleli çok oldu. Şimdi idrak ettiler ve buradan işte bir koro başladı. Dolayısıyla hani bu heyet Türkiye'yi erken seçime götüremez. İktidar eğer erken seçime gitmemekte ayak direrse bu heyet, bu verilere yaslanarak söylüyorum yani. Yani öyle bir hayali olan, bir tasavvur olan bir muhalefet yok. Sürüklenip duran bir muhalefet var. Dolayısıyla bu heyet eğer iktidar erken seçime götürmemekte ayak direrse götüremez. Ve fakat bu iktidar bu topluma karşı bu kadar dökülmüşlükle 2023'e kadar gidemez. Buna kalıbımı basarım yani. Ya çok aşırı kan dökmek zorunda kalacak veya sandığa gitmek zorunda kalacak. Yani. O zaman da işte bu muhalefet vay nasıl bak gördünüz mü erken seçimi seçime götürdük falan gibi bizi aptal yerine koyar. Yani herkes bizi aptal yerine koyuyor zaten. Böyle.
Şimdi KONDA'nın yaptığı bir takım araştırmalarda Bekir Ağırdır'ın açıkladığına göre toplum yönetimin ve siyasetin önünde diyor. Pek çok konuda önde geçti diye bir değerlendirmesi var. İşte bu özellikle kutuplaşma meselesinde mesela toplumun gündeminde böyle bir dert çok fazla yok diye söylüyor. Bir takım datalar falan da vererek bunları söylüyor, işte bu inançla ilgili, ritüellerle ilgili falan. Yani toplum aslında bir şeyin değiştiğinin farkında ama muhalefet bile bir seçim talebini gündeme getirmiyor diye anladım dediğini.
Ya toplum zaten çok uzun süredir siyasetçisinin önünde yani. Yani şimdi Bekir Ardır da bunları yeni yeni ölçüyor, yeni yeni fark ediyor. Bunları şimdi böyle çok yeni olmuş bir şeyler gibi anlatıyor. Hep daha önce anlatmışımdır şimdi. Bir zamanlar sağlam bir dostumdu. Oğlu işte bakkalları kodlamış, mavi bakkal, köşe bakkal, bizim bakkal falan filan diye okuma yazma bilmiyor. Küçük çocuk yani. Sonra okula gitmeye başlamış, okuma yazma öğrenmiş, gelmiş eve akşam demiş ki baba duydun, gördün mü ne olmuş? Ne olmuş oğlum? Bizim bakkalın adı Erdinç Bakkaliyesi olmuş. Şimdi o hep Erdinç Bakkaliyesiydi. Oğlan okumayı yazmayı sökmüş yani. Şimdi Bekir Ardır yeni fark ediyor. Bu toplum onun zannettiği gibi böyle bloklar arası geçirgenliği olmayan böyle köşeli vesaire falan bir toplumdu. Böyle bir hikayesi vardı. Öyle değildi. Orayı ölçüyordu. Onu ölçtüğü zaman onu buluyordu. Şimdi başka bir şey ölçüyor, başka bir şey buluyor ve zannediyor ki toplum değişmiş. Yok, toplum öyle, o toplumdu Bekir. Bak yani sen yanlış ölçüyordun yani. Daha doğrusu sen bir şey ölçüyordun ve toplumun, ya toplum dediğin kompleks bir organizma. Neresinden, ısısını ölçersen ısısını bulursun. Hacmini ölçersen hacmini bulursun. Ne bileyim yani, rengini ölçersen rengini bulursun. Sen bir şeyi ölçüyorsun ve oradan böyle abuk teoriler üzerinden bir takım hikayeler yazıyorsun ya da daha önce yazılmış teoriler üzerinden ona bir şeyler yakıştırıyorsun. Ya bak bu dünya bitti kardeşim, ya bitti, öyle bir dünya yok. Yani şimdi bana kapitalizm anlatıyorsunuz. 3-4 gündür yazıp duruyorum. Adam şimdi anlatıyor. Bu tırışkadan işler falan lüzumsuz işler icat ediliyor. Anlatıyor. Kapitalizme göre aslında bunların olmaması gerekir diyor. Ondan sonra ama bu kapitalizm diyor. Ya o kapitalizme göre olmaması gerekiyorsa demek ki bu kapitalizm değil. Sonra zaten kendisi de diyor ki zaten bu Marx'ın anlattığı işte Adam Smith'in anlattığı falan kapitalizm değil diyor bu sistem. Ve sonra yine kapitalizm diyor. Kardeşim bak değil. Değil yani, şimdi siz buna kapitalizm dediğiniz zaman bizim mevcudu anlama şansımız ortadan kalkıyor. Bak başka bir dünyada yaşıyoruz ya. Başka bir dünya, bu dünya. Ya kapitalizm dediğin adam diyor işte sonuçta. Dün bizim Clubhouse'da çocuk diyor ya kapitalizm büyüme. Ya büyüyemiyor işte bak. Büyüme sınırlarına dayandı yani. Ya başka bir dünyada yaşıyoruz. Çünkü arz talebi geçti. Kapitalizm dediğinin özünde o çarkı döndürüyordu olan talebin arzın önünde olmasıydı. Şimdi arz talebi geçti. Dolayısıyla bu başka bir dünya. Başka bir ekonomi. Burada işçi sınıfı yok artık. Ne kadar zorlasanız yok yani. Yani bambaşka sınıflar çıktı ortaya. Ama bu ezberler üzerinden bu dünyayı okumaya çalışıyoruz. Her şey elimizde kalıyor. Tuttuğumuz her şey elimizde. Biz de şimdi şurada şeyden beri konuşuyoruz değil mi? Yani normal bir ülkede, normal bir şeyde mafya şöyle davranır. Normal bir yerde bakan böyle konuşur. Normal bir ülkenin milliyetçisi mesela hiç değilse kendi dili hakkında bir hassasiyet besler vesaire. Ya bunlar olmuyor. Bak böyle değil yani. Normali böyleydi. Şimdi anormal bir ülkede, anormal bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla şimdi bu yeni parametreleri, yeni dünyayı anlamamız gerekiyor. Burada bu toplum, evet, her şeyiyle toplum adına ahkam kesen herkesten, siyasetçisinden, gazetecisinden, aydınından, neyse o aydın, sanayicisinden, hepsinden önde. Toplum önde yani. Topluma böyle acayip kıymetler, acayip değerler falan vehmetmek derdinde değilim. Toplum dediğinde böyle zaten bir takım değerlerle değerlendirilebilir bir şey. O bir şey yani. Orada duruyor ve olabilirlikleri var, yapabilirlikleri var, yapamazlıkları var. Şimdi ona olamayacağı şeyleri dayatırsan orasından burasından abuk sabuk şeyler çıkacak. Yapamayacağı şeyleri yapmaya zorlarsan onu beceremeyecek. Yapabileceği şeyi iyi yapmasına ön ayak olursan, senin işin bu. Bunun için profesör yapmışlar seni, bunun için gazetede köşe yazarı yapmışlar, bunun için işte bir şey yapmışlar. Ama bunlar hiçbirisi bir şey yapmıyor. Sonuçta bir tane mafya babası Dubai'den bu konuda Che Guevara hikayeleri anlatarak, bilmem hangi kitapları şifre olarak koyarak, tespihini şöyle yerleştirerek falan filan bir şeyler yapıyor yani. Memleketimizin hali.
Yani bizi de bir mafya babasının söyledikleri üzerinden toplumu ve siyaseti anlamaya yöneltti, sevk etti ya. Biz de normalin dışına çıkmış olduk bu programda. Aslında sona geldik. Filistin meselesini biz Clubhouse'da çok konuştuğumuz için burada değinmek gerekir mi bilmiyorum.
Ben şunu bekliyorum, yani şimdi Süleyman, Fahrettin falan böyle şiddet bir tweet atacaklar İsrail aleyhine ve işte üstüne düşeni yapmış olacaklar. Herhalde kahrolacaktır İsrail diye tahmin ediyorum. Yani Sedat Peker'e yaptıkları gibi böyle. Çünkü bildikleri bu. İsrail hadisesi üzerine konuşmak istemiyorum. Çok bir mana taşımadığı için konuşmak istemiyorum. İsrail'e gösterilen reaksiyonlar hakkında saatlerce konuşabiliriz yani. Evet. Yani erken seçim lafı etmiş diye Kılıçdaroğlu, vay Kudüs'te bunlar yaşanırken buradan bu konuşulur mu türü abuk. Ya hakikaten biz sizin kadar ahmak değiliz ya. Bir haddinizi bilin ya. Ya kimsiniz siz ya? Adamın attığı tweet'e bak. Kudüs'te onlar olurken Türkiye'de herkes için. Ulan sen Kudüs'te onlar olurken karnını doyuruyorsun ya.
Evet.
Yani hakikaten mercimek kadar beyni olmayan heriflerin eline kaldı ya memleket.
Diyelim burada bitirelim istersen. Fazla konuşacak bir şey de yok. Aslında söyleyeceklerimizi de söylemiş olduk. Filistin meselesinde ise biz aslında Clubhouse'da çok değerlendirdik, konuştuk. Orada Amerika'da Bernie Sanders'ın ve onun etrafındaki sol demokratların farklı bir çıkışı var. Onlar, Bernie Sanders kendisi Yahudi olmasına rağmen Benjamin Netanyahu'yu eleştiriyor. Filistin önemlidir diyen ve Amerika Birleşik Devletleri rotamızı değiştirse, bu İsrail'in destek rotasını değiştirmesi gerekiyor diyen çıkışları da var. Farklı sesler gündeme geliyor, tıpkı Filistin'de farklı katmanların harekete geçmiş olduğu gibi. Mevcut oyuncular bildik işlerin dışında başka bir şey yapamaz iken yeni oyuncular farklı arayışlarla gündeme gelmiş durumdalar. Türkiye'de de herhalde 40 yaş altı gençler farklı arayışa yakın bir zaman diliminde geçeceklerdir diye tahmin ediyoruz.
Yok şöyle, yani madem işi buraya getirdin, sonuçta öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Yani İsrail'in saldırganlığına daha en başında, ta 1940'lardan itibaren yani, şiddetle ve edeple itiraz ediyor olan sayısız Yahudi oldu. Bernie Sanders falan bu zincirin son ve çok önemli halkalar. Yahudileri böyle tek parça yekpare bir şeytanlaştırma işi abuk bir iş. Buradan yola çıkarak İsrail'i meşrulaştırıyor falan değil mi? İsrail başka bir şey. İsrail sonuçta bölgeye sokulmuş bir kama ve istikrarsızlaştırma sonucu doğurdu. Yapıldığı zamandaki kasıtlar vesaireler falan işte bunlar olmayabilirdi de ayrıca. Ama burada görmemiz gerekiyor olan şey şu, yani İsrail oraya soktuğun zaman, o kadar güvenliksiz bir şekilde soktuğun zaman onun absürt bir takım reaksiyonlar göstermesi çok anlaşılmaz bir şey değil. Oradan sonra işte kendi nüfusunu, demografisini bir ideoloji lehine değiştirmek için abuk sabuk işler yapması vesairesi falan sonucunda bugün geldiğimiz noktada artık kendi ekonomisini üretiyor olan bir savaş var. İsrail'in bugün haydut devlet olmaktan çıkıp medeni bir şekilde davranan bir devlet haline gelmesinin sonucunda bütün gelirlerini kaybedecek ciddi bir varlıklı, güçlü nüfus var. İsrail'in içinde, dışında, yani Amerika'da vesaire falan da. Dolayısıyla İsrail'in kendi iç dinamikleriyle böyle bir irade beyanı olsa bile devlet dediğimiz o çete, haydut çetesi buna izin vermez. Burada ancak çok aşağıdan, tabandan ciddi bir çatırdama ile bir reaksiyon gösterilebilir. Ve bunun karşısındaki muhalif hareketleri de senin Clubhouse'da işaret ettiğin gibi, yani sonuçta ne oluyor? Daha serin kanlı, daha edepli ve daha insani bir takım muhalif hareketler ortaya çıktığında da Hamas oradan oraya Gazze'ye nasıl sokulduğu da çok karşılıklı nasıl anlaşmaların yürüdüğünü de gösteriyor. Bir roket atıyor ve olayı asıl taşıyıcısı olan gençlerin elinden alıp klasik haydut devlet, haydut muhalefet kapsamına sokuyor ve bir insanı meşrulaştırıyor. Bir insan argümanlarını meşrulaştırıyor. Herkes kendi ezbere dönebiliyor. O yüzden bunları konuşmak istemiyorum. Şimdi bunları konuşsak asıl orada dinamik olan, harekete geçebilir olan unsurların yenildiğini, yine yeniliyor olduğunu konuşmak zorunda kalacağız yani. Tabii ki onların varlığı mühim. Türkiye'de nasıl işte son tahlilde bu masayı temizleyecek olursa, 40 yaş altındakiler temizleyecek Sedat Peker'in dediği gibi. Yani onların varlığı mühim. Ama kısa vadede bu hikaye bir sonuç doğuracak bir şeymiş gibi görünmüyor. Yani. Benim demeye çalıştığım şey o. Bu gerilim, mevcut gerilim bir şey doğuracakmış gibi görünmüyor. Ve ama işin öteki tarafından bakıldığında hani işin Türkiye'deki algısı, Türkiye'den algılanış biçimi Türkiye hakkında çok şey söylüyor. Onları da uzatmak istemiyorum. Yani bir yerlerde bir taraf işte başlıyor, Araplar bize şunları yaptıları tekrar hatırlatıyor. Yani sanki böyle bir geçmişten gelen bir takım hesaplar var. Bu hesapları kapatamazsak şöyle olacak. Yani herkes başlıyor işte İsrail'e ama şunları şöyle yaptı ama filan falan. Ya bunlar bambaşka mevzular ya. Yani. Biz insani bir dramla karşı karşıyayız. Buna karşı hangi reaksiyonu göstereceğiz? Bizim problemimiz bu yani. Bizden önceki nesillerin hesaplarını da biz kapatacak değiliz. Orada bir insani dram var. Ama evet yani sonuçta birileri bize bu sizi ilgilendirmiyor kardeşim. Bu biz Müslümanların çok dindar olanların işi diye geldiler. Aha o zaman çözün. Tweet atmaktan başka bir şey yaptığınızı görelim. Görelim yani. Eski Türkiye, senin de Clubhouse'da işaret ettiğin gibi eski Türkiye ciddi ciddi bir şeyler yapıyordu. Yani içtiyse işte büyükelçisini çekiyordu, şunu yapıyordu, bunu yapıyordu. Bir şey yapıyordu yani ticaretini engelliyordu falan. Lan bir şey yapın kardeşim tweet atmaktan başka. Bir şey yaptığınızı görelim. Zevzekler sürüsü. Şu dünyada bir tane ümidim var yani. O da şu. Bu düzen bitecek ve bu Süleyman, bu Fahrettin bütün bu zekasızlıklarıyla böyle dizilecekler ve doğru düz eşit şartlarda bir münazara yapacağız. Popolarını devlet koltuğuna oturtmadan, arkalarına devleti almadan eşit şartlarda bir münazara yapacağız. O zaman göreceğim boyların ölçüsünü yani.
Evet, peki. Sevgili dostlar burada veda ediyoruz. Hafta içi saat 4'te Clubhouse'da buluşmak üzere. Hoşça kalın.